Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler, eserin adı Sen Kimsin? Yazarı Çiğdem Anat, türü roman. Everest Yayınları 3. basım, baskı yılı Mart 2012, ISBN 978-975-289-996-4. Bu kitap 263 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Nisan 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Kitabın arka yüzü, istedikleri hayatı yaşayamadıklarını düşünen kişilerin bir gün "Ben kimim? Bu hayatı mı sürdüreceğim?" sorularıyla başlayan kimliklerini arama hikayesi. Yerleşik toplum değerlerine gecikmiş bir karşı koyma mücadelesi ama mesnetsiz, fenersiz, ideolojisiz bir isyanla. Yeni bir kimlik inşa edilirken girilen bu savaşta puslu yollar, aşksız sevişmeler, kötücül oyunlar ve sonunda dağılıp parçalanma pahasına kendini bulan insanlar. Aynı zamanda ondan uzakta hiç görmediği hakkında bir şey duymadığı, yıldırımda kendine ait hissetmediği bir hayatı sürdürmekten yorulmuş, bunalmıştı. Yıldırım da evliydi, Alev de. Aynı çevrelerde dolaşmalarına rağmen rastlaşmamışlardı. Bir gün yolları kesişecek miydi, yoksa paralel sokaklarda birbirlerini tanıyamadan kaybolacaklar mıydı? Meçhul. Sen kimsin? Çiğdem Anat. Kızım Ilgaz'a, oğlum Sarp Ali'ye, eşim Vito'ya bütün sevgilerimle. Editörüm Çiğdem Su'ya teşekkür ederim. Çocuğuna kahvaltı ettirdi, okula gönderdi. Kocasına Türk kahvesi pişirdi, işe uğurladı. Sabahlığını kuşağını çekiştire çekiştire, terliklerini sürüye sürüye salındı, televizyonu açtı. Kumandayı elinden bırakmadan o kanal bu kanal gezindi. Evlendirme programlarına katılan dedelerin kızları yaşındaki adayları beğenmeyişlerine sinirlendi. Gazetelerin magazin eklerini karıştırdı. Yeni yetme dizi oyuncularının star kaprisleriyle paparazzilere küfretmesine söylendi. Genellikle gazetecilerin, yönetmenlerin, yapımcıların, oyuncuların oturduğu Cihangir semtinin kafelerinde pineklerken keşfedilen bir yıldızla yapılan röportajın başlığına takıldı. Kendimi arıyorum. Ali bu cümleyi okuduğu andan itibaren kendisini aramaya karar verdi. Aynı zamanda ondan uzakta hiç görmediği, hakkında bir şey duymadığı Yıldırım'da kendine ait hissetmediği bir hayatı sürdürmekten yorulmuş, bunalmıştı. Yıldırım da evliydi, Alev de. Aynı çevrelerde dolaşmalarına rağmen rastlaşmamışlardı. Bir gün yolları kesecek miydi, yoksa paralel sokaklarda birbirlerini tanıyamadan kaybolacaklar mıydı? Meçhul. Alev, kocası Kerem'in seyahat valizini hazırlıyordu yine. Yeni hükümet ekonomik kalkınmanın kolay yolunu bulmuş, devletin mallarını hızla yabancı şirketlere satıyordu. Satış anlaşmalarını uluslararası hukuk tahsili yapmış avukatlar düzenliyordu. Kerem bütün şirketlerin kapmak istediği bir avukattı, işinin ehliydi. Devletin telefon şebekesini, elektrik santrallerini, madenlerini, fabrikalarını satın alacak, yabancı şirketlerin merkezlerinin bulunduğu her ülkeye iş adamları ve siyasetçilerden oluşan geniş bir ekiple giderdi. Alev siyah ceket, siyah pantolon üzerine beyaz gömlek, siyah çoraplar, rugan pabuçlardan derlediği bir takımı, ikinci renkli takımı, üçüncü takımı, dördüncü, beşinci takım bavula yerleştirirken elleri, bacakları titremeye başladı. Yatağa uzandı. Başını yastığın altına soktu. Ağladı, ağladı. Sakinleşti, sustu. Sabahlığını, geceliğini çıkardı. Yatağının karşısında aynada çıplak vücudunu seyrederek göğüslerini, kalçasını dakikalarca okşadı, tokatladı. Mastürbasyon sırasında tanınan mevki sahibi kadınlarla seviştiğini tahayyül ediyor. Dokunmaya bile çekinilen, bileği bükülmez varsayılan erkekleri tahrik ediyor. Birçok beden birbirini dolanıp gevşerken onun kışkırtıcılığıyla herkes tekrar tekrar ateşleniyor. İktidarı kimseye bırakmıyor, orgazm rekorunu kırıyordu, uykuya daldı. O uykudayken kapının zili defalarca çaldı. Rüyasında kocası onu elinden kolundan çekiştiriyor, peş peşe "Ne istiyorsun?" diye soruyordu. Uyandı, kalktı, eline geçen ilk elbiseyi üzerine geçirdi, koşarak kapıyı açtı. Kocası iş arkadaşlarıyla gelmişti. Öğle yemeği yiyip uçağa yetişeceklerdi. Ona düşen yemekteki marifetlerini yine sergilemekti. Kerem arkadaşlarıyla kahve içerken sofrayı donattı. Kürt meselesi, Ermeni meselesi, hükümetin durumu, AB'den kopma, AB'nin stratejileri, Orta Doğu ilişkileri hızla konuşuldu. Kerem ve arkadaşlarının yapacakları yeni iş bağlantılarında bu sorunların hepsi etkili olacaktı. Orta Doğu yeni satış pazarıydı. Şeyhler Türkiye'nin topraklarını, işletmelerini almak için para saçıyorlardı. Alev her zamanki gibi dinleyici rolündeydi. Yemeğe katılanlar kendileri nasıl da çözümlemiş, nasıl da ülke, dünya meselelerini hallediyorlardı. Hayranlığı arttıkça ezikliği de artıyordu. Ezikliği büyüdükçe kimselerin yapamadığını yapma isteği de büyüyordu. Yüzünde artan tebessümle suskunluk süreleri uzadıkça uzuyordu. Kerem Dubai'den parfüm dışında ne istediğini sordu. İnciler, zümrütler, pırlantalar, elmaslar geçti aklından. Pırlantaları ayak bileklerine dolayacak, incileri göğüs uçlarına takacak, zümrütleri göbeğine koyacak, elması ise kasıkların arasına yerleştirecekti. Kocası mücevherler arasında üstüne yatacaktı. Kerem sorusuna cevap vermeyen evinin dişi kuşunun saçını okşayarak şefkat gösterdi. Sürprizli bir hediye alacaktı. Oğulları genç, anneannesi yazlığa gideceğinden yalnız kalacak karısı da tek başına geçireceği günlerin tadını alışverişe, sinemaya giderek çıkarabilirdi. Kerem Çakırkeyf sofradan kalkıp vedalaşırken kapalı dudaklarıyla karısını kapalı dudaklarından öptü. Kapı kapandı. Alev şarap şişesini kadehini alıp koltuğa çöktü. Yıldırım. Yıldırım hedeflediği mertebeye ulaşmıştı. Kendisine, ailesine ömür boyu yetecek parayı kazanmıştı. Tam her şeyi hallettiği zaman sürekli canının sıkılması, hiçbir şeyden zevk alamaması. Kimim ben? Gerçekten ne yapmak istiyorum? Eşimi, işimi seviyor muyum? Sorgulamasına girişmesi de neydi? İşine ara veremediği için karısı ve çocuğuyla tatile çıkamamış. Evde koltuğa uzanmış. Eski Türkçe pop şarkılarını dinliyor. Konyak içiyor. Tavana bakıp gözyaşlarını siliyordu. Çevresindeki herkes sanki ona yabancıydı. Ev kendisine ait değildi. Arkadaşlarını da kaybetmişti. Kendini tanıyamıyordu. Neden ağladığını bilmiyordu. Geçmişe doğru yolculuğa çıkıp kaybettiği Yıldırım'ı bulmalı mıydı? Gücü yeter miydi? Cep telefonu çaldı, karısı arıyordu yine. Günde 10 kere arıyordu. Laf kalabalığıyla hiç susmuyordu. Alo yerine geçen aşkım sözüyle açtı telefonu. Dinlerken sızdı, telefon elinden düştü. Karısı ev telefonunu çaldırarak onu uyandırmaya çalıştı, olmadı. Kapıcıyı yolladı, evin zilini çaldırdı. Neticede Yıldırım sızdığı koltuktan sıçradı. Vücudunda 1 gram fazla yağı tutmayan eşi Bahar, Azmin doktorasını yapmıştı. Kafasına koyup halledemeyeceği şey yoktu. Yıldırım'la evlenmeyi hedefleyip gerçekleştirmesi sadece 1 yılını aşmıştı. İstanbul'un en pahalı otellerinden kiranda düğün yapmaktan daha ucuza mal olacağı gerekçesiyle Fransa'da evlenmeyi planlamış, düğün konuklarını Paris'e taşıyacak uçak bile kiralatmıştı. Evin parasını ekonomik harcadığını iddia ederken, modanın baş şehri Milano'dan giyinmesinin mevzusunu ettirmeyerek sebze meyveyi pazardan aldırdığını anlatırdı arkadaş meclisinde. Yıldırım hesap makinesi kıvraklığındaki eşinin gün geçtikçe kraliyet soyunun uzantısı kimliğine bürünüşünü, servetleri büyüdükçe alımlı boynun yukarıya doğru uzayışını, göz şeklinin bile değişerek insanlara tepe göz tepe göz bakışını izlemişti. Önceleri rahatsızlık duymadı çünkü kendi başkalarını, en yakınındakileri bile uzaklardan görmeye başlamıştı. Mertemeler yükseldikçe görüş mesafesi açılıyordu. Yıldırım kapıyı ısrarla çalarak kendisini uyandıran kapıcıya o kadar uzun süre kıpırdamadan bakmıştı ki kapıcı ne yapacağını şaşırdı. Kapıcı kolunu tutunca birden ayıldı. Kendisine dokunulmasından muazzam irkilir hale gelmişti. Ona dokunanlardan, gözünün içine bakanlardan, lafı tartmadan ağzına geldiği şekilde konuşanlardan kaçıyordu. Kapıcısına biraz yüz verse içeri girecek, hatta karısını çekiştirmeye kalkacaktı. Kapıcıların, memurların, hizmetçilerin, işçilerin, bakkalın, manavın pervasızlıklarına, saygısız samimiyetlerine, zırvalamaktan çekinme işlerine şaşırıyordu. Şirketine iş verdiklerinde kapıcısından farkı yoktu. onların da önlerine gelenle dertleşmeleri, acizliklerinin ifşasıydı. Birbirlerinin zaaflarını, pişmanlıklarını, yanlışlarını anlatan bu kifayetsizler, çıkarları çatışınca patrona yaranmak için birbirlerinin açıklarını gözlerini kırpmadan kullanırlardı. Üstelik yine de akıllanıp dillerine kilit vurmazlardı. İş yerinde kahve muhabbetlerini yasaklamıştı. 3-5 ispiyoncunun kazan kaynadığında kulağını üflerdi zaten. Çalıştırdığı yüzlerce kişinin dedikodusunu engelliyor, aralarında gruplaşmalarına, zaman kaybına geçit vermiyordu da kapıcısının ağzına laf verecek değildi ya. Evin içini dikizleyen kapı kulunun merakını kursağında bırakarak başından savdı. Porno filmin açık kalan ah uh seslerini kıstı. Soft'u, hard'u, çeşit çeşit versiyonlarıyla pornoda kıpırdatmıyordu onu. Cinsel uyarı haz geçmişte kalmıştı, hissetmiyordu. Dokuları, sinirleri, hücreleri sürekli çalışmaya programlanmıştı. Uykusuna dahi kontrol dışına çıkamıyorlardı. Annesini daha sık görmek istiyordu bu aralar. Annesi işini kazandığı parayı sormuyordu. Eskiden sordukça soran annesi şimdi onun çocukluk anılarını anlatıyordu. Sen başkaydın oğlum diyordu. Başkaydın vurgusu donk donk iniyordu tepesine. Başkayken daha mı iyi sevilen bir insandı? Herhalde öyleydi. Yoksa bugün yalnızlıktan boğulur muydu? Başarıyı yüceltmesi, çok çalışması, kabiliyetleri kutsaması, arkadaşlarını geride bırakıp zirveleri tutması yanlış değildi ama neden mutsuzdu? Annesi de başarıya koşmasını istememiş miydi? Bugün yüzüne yabancı gibi bakmaya hakkı var mıydı? Bir tek annesine sorabilirdi sorularını. Ona güvenen annesi dışında kimse kalmamıştı. Telefon çaldı. Alman ortağı acil bir iş nedeniyle sabaha kadar bir rapor hazırlamasını istiyordu. Raporda Türkiye'nin ticari faaliyetlerinde Avrupa'dan uzaklaşıp uzaklaşmayacağı hakkında tespitlerini belirtmesini rica ediyordu ortağı. Bir anda dinçleşti, purosunu yaktı, kahvesini koydu, masasına oturdu. Aklı, bedeni anında toparlanıverdi. Kendisini irdelemekten, kurcalamaktan kurtulduğu için rahatlamıştı. Raporu yazmaya başlamadan önce eşini aradı. Rapor yazdın, rapor etti, kollarını sıvadı. Alev sızarak uyuduğu koltuktan düşerek uyandığında gece geçmiş, sabaha varmış, hava aydınlanmıştı. Dağınık kalan sofrayı koşarak toparladı. Tabakları, bardakları bulaşık makinesine yerleştirdi. Elinde kahvesiyle mutfak masasına çöktü. Bugün zamanı nasıl geçirecekti? Komşularını aramak içinden gelmiyordu. Arada sırada görüştüğü eski arkadaşı Billur geldi aklına. Bir telefon etse belki değişik iki çift laf duyardı. Aradı, arkadaşı uyanıktı. Onu kahvaltıya bekliyordu. Hemen fırladı, kahvaltılık bir kek yaptı, pırlantalarını taktı, uzun topuklarını giydi, parfümü saçlarına, boynuna, bacaklarına boca etti, kahvaltıya gitti. Kahkası bol, muhabbeti kuvvetli Billur, iki koca boşamış, bir erkek çocuk büyütmüştü. 50 yaşında sadece gönlünü hoş tutacak işlerle oturup kalkmaya karar vermişti. Eşofmanlarıyla karşıladığı Alev'in akşam makyajı yapmasına, gece kulübüne uygun bir kıyafet giymesine şaşarak sıkıntılı halini hemen anladı. Üst üste ahududu likörü, kahve içip muhabbeti uzattılar. Alev yıllardır ilk defa uzun uzun konuşarak kocasını çekinerek de olsa eleştirdi. İlişkilerin kopma başlangıcı eşlerin birbirlerinin aleyhine konuşmaya başladıkları andır sözünü annesinden çocuk yaşında duyduğundan kocasını çekiştirmekten hep çekinirdi. Arkadaşının yanında dilinin çözüldüğüne kendisi de inanamamış ama çenesini kapatamamıştı. Kerem şefkatini hiç esirgemiyor ama şehvetini de göstermiyordu. Alev her gün saatlerce sevişebilirdi ama kocası yatağa girer girmez uyuyor, bitmek bilmez iş sorunları, arkadaşları, televizyonda futbol maçları ve kıpırdamayan bedeniyle kadınlığını unutturuyordu. Billur çalışmasını tavsiye etti. Zihinsel enerji işle boşaltılmadığı zaman cinsel ihtiyacın arttığını söyledi. İşinde doygun adamların eşleriyle abartısız ama düzenli cinsel ilişki kurduklarından, işlerinden tatmin olmayan adamların ya değişik kadınlarla yattığından ya da eşleri dahil cinsel ilişkiden uzaklaştıklarından örnekler vererek bahsetti. Billur dövülen milyonlarca kadından, ev içinde tacize uğrayan milyonlarca çocuktan, körpecikten, örtülen milyonlarca kızdan söz ederek şahsi sorunları abartmamak gerektiğini anlattı. Billur hem toplumsal hem bireysel ilişkiler uzmanı kıvamında, görmediği kalmamış, bedensel hazların ötesine geçmiş, ruhani meseleleri çözmüş, hem rahatlatan hem de ukalalığıyla sinir eden bir tipti. Alev 40 yaşından sonra iş bulmanın zorluğundan, 15 yılını evlilikte geçirdiğinden, şimdi yalnızlığa gömüldüğünden, kendini değersiz hissettiğinden bahsetti. Lafın sonu gelmedi. Akşam önce restorana, sonra bara gitmeye karar verdiler. Kerem ise görev icabı birkaç kez telefonla aramış, Alev'in iyi vakit geçirmesinden memnun olmuştu ve şimdi iç huzuruyla keyfine bakacak, günün gecenin akışına kendini bırakacaktı. Kerem karısının içine kapanmasından, baş ağrılarından, hüznü artan gözlerinden, boynundan sıyıramadığı kollarından, geceleri saatlerce saçını okşatmasından, kafasını dizlerine dayamasından bıkmış. Bir gün göğüs, ertesi gün bacak, sonraki gün göbek dekoltesi sergilemesinden çıplaklığa göze alışmış, burnuna dayadığı parfüm kokusundan astımı azmıştı. Son zamanlarda masaya yumruk vuran, kıran kırana kavga eden, lafını herkesin yüzüne çarpan iş kadınlarının beyaz kolalı gömleklerinin uzantısı ellerinden, ayaklarını dinlendirmek için topuklu pabuçları masanın altında çıkarırken görünen ayak bileklerinden tahrik oluyordu. Ama geceleri onların hayallerini kurup kendini tatmin etmiyordu. Sadece seyrediyordu. İddialı, cesur kadınların tartışırken parlayan gözlerine dalıyor, heyecandan kabaran göğüslerin üzerinde dikleşen boyunlarının kıvrımına takılıyor, ellerinin ritmiyle, parmaklarının melodisiyle klasik müzik konserine gidiyor, ruhunu sağaltan psikanaliz yatağına yatıyordu. O konusu tükenmez ağızlarla iş sonrası sohbetler yorgunluğunu azaltıyordu. Güçlü diller ve işlek zihinler arasında kendini bırakıveriyordu lafın akışına. Karısının ise günün ağırlığını onunla taşıyamayacağını biliyor, hiç değilse yükün büyüklüğünü anlamasını bekliyordu. Son zamanlarda Alev hiç değilse üstüme yıkılıp kalmayıp kendini oyalayabilsin diye düşünecek kadar beklentisini azaltmıştı. Alev ile billur yemekte ikişe şarap içip erkekleri hafife almak gerek tespitiyle yemeği bitirip bara gittiler. Yıldırım. Yıldırım'ın hazırladığı raporu Alman ortağı tabii ki beğenmişti. Apolitik bakışına rağmen matematik zekasıyla siyasetteki değişimi geometrik eğriyle ölçebiliyordu. Raporu siyasi analizcilere göre daha objektifti. Yazımı sabaha kadar sürmüştü ama değmişti. Gençliğinden kalan çalışma düzeyiyle uykusuz gecelere alışkındı. Hatta çoğu gece sırf uyuyabilmek için vodka içer, bilgisayar oyunları bitmeden sızar, sabahın köründe uyanırdı. Karısı yokken internette seks sitelerine girse miydi acaba ya da Facebook'a katılsa mıydı? Facebook'a girip de kimi bulacaktı? Eski dostlarından kimse ama hiç kimse kalmamıştı. Hepsini çevresinden tek tek uzaklaştırmıştı. En hızlı o yürümüş, en hızlı o düşünmüş, en hızlı o çalışmıştı. Dostları aynı yerlerde dolaşmaktan, aynı şakalara gülmekten, aynı şeylere üzülmekten sıkılmamışlardı. Yıldırım ise yeni zihniyetlerin, farklı tarzların, değişik karakterlerin peşinden gitmişti. Ne kadar çok şey öğrenmişti. Bir insanı kavradıktan sonra bırakıp diğer insanla yol almış, sonra bir başkası, başkaları, başkaları, başkaları. Çevresinde düşününce sistemini kavramadığı, ruh karakter yapısını çözümlemediği tek kişi bırakmamıştı. Hepsinden de peş peşe bıkmıştı. Yeni insanlar arıyordu ama yeniler de önceki tanıdıklarına benziyordu. Birbirini tekrar insanlarla arkadaşlık etmek, aynı yerde durmaktı, vakit kaybıydı, yalnızı tercih ederdi. Yalnızken hiç değilse düşünce hızı düşmezdi, başkalarıyla konuşarak yorulmazdı, enerjisini işine saklardı. Bilgisayar oyunları daha eğlenceliydi, yarışıyordu, heyecanlanıyordu, süratini artırıyordu. Seks sitelerine girse enselenir miydi? Deneyecekti, görecekti. İnternetteki siteleri taradı. Poz kesen eskortları seyretmeye başladı. Ciklet çiğneyenler, kollarını bacaklarını bağlatanlar, sırtını kamçılatanlar, ayakları yıkayıp yalayanlar. Hayrettir, kıpırdattı onu. Bilmediği, dokunmadığı tipleri bulmuştu. Onlara ulaşmalı, onları tanımalıydı. Kıyamet koparıp toz dumana katma kabiliyeti yüksek karısını enselenmeden eskortlara nasıl ulaşabileceğini planlamalıydı. Evlenmeden önce Bahar'ın şiddete yatkınlığını fark edemediğine şaşırıyordu. Yıldırım'ın şiddetten ödü patlardı. Babasının annesini dövdüğünü defalarca duymuş, sinmiş ve büyüdüğünde kimseyle açıktan açığa kavgaya girmemeye yemin etmişti. Bütün işlerini kavga etmeden hallederdi. Çevreye rezil olmamak için sinirden çatlasa bile susardı. Bahar ise komşuları ayağa kaldıracak kadar bağırabilir, eşyaları fırlatabilir, herkesin içinde ağız dalaşına girebilirdi. Yıldırım çevresini kurna zaman narin bellediği eşinin şiddet eğilimlerini gördükten sonra ondan kaçmak istiyor ama tersine korkusu büyüyüp kıpırdayamıyordu. Telefon çaldı, karısıydı. Birden yakalandım paniğine kapılarak her zamankinden daha yumuşak, tatlı dilli, sıcak konuştu. İçkiden zaten gözleri kapanıyordu, yatağa seriliverdi. Çekiştirdiği yere gidecek akılda, erkeği rahatlatmak üzere sere serpe altına yatan kadınlar gördü rüyasında. İnternetteki yavrulara ulaşma planını rüya görürken yapıverdi. Bir yurt dışı seyahati ayarlayacaktı. Almanya'da dolu iş vardı kontrol edecek, gidecekti en güzel fahişelerin pazarlandığı randevu evine. Dolduracaktı hepsini yatağına, bakacaktı neler yaptıklarına. Fahişelerin esrarını da çözecekti. Bedenini, kafasını onlara bırakarak rahatlayacaktı. Yorgundu, dinlenecekti, kaçacaktı, bıktığı herkesten daha da uzaklara kaçacaktı belki. Basit orospuların vereceği huzurla salıverecekti bedenini. Aklını unutacağı yatakta kendinden uzaklaşıp rahatlayacaktı. Bahar ararsa içkiden sızıp uyumuş olacaktı. Otel odasının numarasından ararsa otel korumasını odatacaktı. Önce otele varır, odasında telefon eder, uyuduğunu söyler, gece yarısı randevu evine giderdi. Onu Almanya'da randevu evinde tanıyan çıkmazdı. Ne yapacaksa tek başına halletmeliydi. Suç ortağı tehlikeliydi. Ortaklar bir gün suçu ifşa edebilirdi. Kimseye güvenemezdi. Plan tamamdı. Alev. Alev çok içmişti. Baktığı yerde takılıp kalıyordu. Her şeye gülüyordu. Bilir'in arkadaşları bara geldi. Alev gözleri nemli bakan Sarp'la daha tanışırken ayıldı. Kadının iç seslerini hemen duyan adamın kulakları, barda çalan bütün şarkıları avazı çıktığı kadar eşlik eden Alev'in sesiyle patladı. Sarp teklifsiz kahve sipariş etti ve işkembe çorbasını erken içme vaktidir diyerek herkesi barda bırakarak Alev'i elinden tutup bardan çıkardı. Alev bol sarımsaklı iki kase işkembe çorbasını içip karnını doyurunca ayılmasa da başının dönmesi durdu. Kapanan gözleri açıldı. İşkembeci kapanırken hava aydınlanmıştı. Sabah erken açılan bir kahve bulmak için uzun uzun yürüdüler. Alev geçmiş ilişkilerini asker geçiş nizamda anlatmak gereğini duymadan, bugünkü bunalmışlığın nedenlerini sıralamak lüzumunu hissetmeden, rujunu tazelemeden, kaçan çorabını fark etmeden, çantasından ayna çıkarıp akan rimelini silip yeniden sürmeden yabancı biriyle sabaha varmıştı. Saatlerce ondan, bundan, şundan bahsetmişti, gülmüştü. Ertesi gün onca mevzuyu nerede bulduğunu kendisi de şaşacaktı. Açık bir kahve buldular, yeni demlenmiş çayları üst üste içtiler. Alev konuşurken akılcı sözler aramıyordu. Bilgilerini derleyip toplayıp etkileyici cümleler kurmaya uğraşmıyordu. Ağzına geleni sallıyordu, dalgasını geçiyordu. Başkalarının tepkilerini ölçerek sözlerini tartmaktan usanmıştı. Çayını içerken topuklu pabuçlarını çıkardı. Garsondan istediği tükenmez kalemi toka yapıp saçlarını topladı. Çaylardan sonra Türk kahvesi içtiler. Sarp'a fincan kapattırdı, bir de uyduruktan fal baktı. Görüyordu, görüyordu, yeni kısmetler görüyordu. Sarp saatine baktı, fala akşam devam edebilirlerdi, işe yetişmesi gerekiyordu. Yoldan iki taksi çevirdi, birine bindi gitti. Alev diğer taksiyle eve varınca iki yumurtalı bol peynirli omlet yedi, banyoya girdi. Bol köpüklü suda bir şarkıyı doladı diline. Banyodan çıktı, bornozunu giydi, bir yurt dışı seyahatini gizlice satın aldı, vibratörü dolabın üzerinden indirdi, yatağa uzandı. İş temposu arttıkça takati azalan, kolu bacağı gelecek kaygısıyla yorulan Kerem'in yerini, hayallerinin dışında bir de vibratör almıştı. O anda yeni tanıştığı erkeğin hayali, vibratörün kuvvetiyle bilmem kaç beygir gücünde boşaldı, vibratörü yere fırlattı, ağladı, uyudu. Kerem aradı. Alev tatlı, ballı, şekerli uslubuyla kız arkadaşıyla çok eğlenceli bir gece geçirdiklerini, bu gecede dışarı çıkacaklarını anlatınca Kerem hem şaşırdı hem de birden kocaman bir yükün azıcık üzerinden kalktığını, hafiflediğini hissetti. Kerem'in iş arkadaşları, kocalar ve karılar birbirlerini eylemek zorunda değiller. Herkes kendisini taşıyabilmeli demiyorlar mıydı? O da karısının kendi başına eğlenmesinden, arkadaşlar bulmasından rahatlayıp telefonu kapatır kapatmaz koşarcasına öğlen yemeğine gitti arkadaşlarıyla. Soğuk beyaz şarabı içerken daha büyük derin nefesler alıyordu. Hatta ara ara masadaki kadınların koluna, omzuna hafifçe dokunarak konuşuyor, gülüyordu. Dokunarak sohbet etmeyi unutmuştu. Dokunmayı ona yasaklayan eski eşini hatırlamak bile istemiyordu. Alev yataktan kalkıp Billur'u aradı. Billur bardan kaçarcasına birlikte çıktı. Sarp'la ne yaptığını sormayıp midesini kafasını sorunca şaşırdı. Gece yakışıklı arkadaşına bir şey yapmadık diye söze girdi. Aralarında geçen bütün cümleleri satır satır aktarırken Billur sözünü kesti. Bana veya başkalarına hesap vermek zorunda değilsin. Ne istersen yaparsın ama önce neyi, neden istediğine karar ver, dedi. Bu cümle Alev'i etkilemedi. Onun anlatacakları çoğalmalı, etrafındakiler onu solukları kesilerek dinlemeli, başkalarının arayıp sorduğu merak ettiği kadın olmalıydı. Oyuna başlamıştı. Herkesin donup kalacağı, kimselerin kendisine laf yetiştiremeyeceği, kimsenin yaşamaya cesaret edemeyeceği oyunlar oynayacaktı. Sürekli başkalarını dinlemek zorunda bırakılan zavallı pozundan çıkacaktı. Yıldırım. Yıldırım akşamları kokteyllere bir iki saat uğruyor, öğlenlerinde iş yemeklerini ayırıyordu. Bir zamanlar etrafını dolaştı, patronlarını alt etmiş, işini kurmuş, her günü kodamanlarla geçiriyordu. Bu öğlen o büyüklerden birinin yemeği vardı yine ama o Almanya'daki randevularının dökümünü çıkarmalıydı. Uçak otel rezervasyonlarını sekreterine yaptırdı. Almanya'daki ortağını arayıp eski bir dostu için özel bir organizasyon yaptığını, komikliğine onu randevuna de göndermek istediğini söyleyip, en sıkısından fahişelerin çalıştığı kaliteli randevu evlerini tavsiye etmesini istedi. Paranın hiç önemi yoktu. Alman ortak böyle bir talebi Yıldırım'la ilk defa duyuyordu. Çapkın ortak ezberden birkaç yer saydı, tarih istedi, rezervasyon yaptırabilirdi, bazı fahişelerin müşterileri aylar öncesinden belliydi. Yıldırım'ı dostuna hiç mahcup etmeyecek VIP muamele ayarlayabilirdi. Yıldırım duraksayarak tarih verebildi. Yakın bir tarihte fahişeleri becerebilecek kıvama gelebilecek miydi? Kadınlardan soğumamıştı ama onu tahrik edebilen de yoktu. İş çevresinde büyük kalçalı sallanan memeli hatunlar kalmamıştı. Sabahın köründe saçlarını fönleyen, kemikleri sayılan sıskalar, hafta sonları alışverişlerini doldurdukları paketleri hafta içi tek tek açıyor, ya silikonlu göğüslerini ya tahta kalçalarını gösteren elbiseni sırasıyla giyiyor, sıkışık trafikte araba aynasında gözlerini boyuyor, iş yerinin kapısından girerken rujlarını sürüyorlardı. Beli açık, sırtı açık bluzlardan görünen kaburgaları sayılıyordu. Bu cinslere o kadar çok dokunmuştu ki silikonların şişkinliği yerini hissizliğe bırakmıştı. Sürekli koşturan, kapı aralığında makyaj tazeleyen, moda dergilerini ellerinden düşürmeyenlerin gülmeleri, el kol hareketleri, üslupları, esprileri de birbirine benziyordu. Gülerken yüzlerin hatların oluşup çizgilerin derinleşmesinden çekindikleri belliydi. Ellerini, parmaklarını, kontrolleri kullanmaları ayna karşısında çalıştıkları izlenimini veriyordu. Konuşurken kullandıkları kelimeler ortak bir lügatı ezberlediklerini gösteriyordu. Esprileri ise istinansız basma kalıptı. Çevresinde onu şaşırtan bir dilbere rastlayamıyordu. Saçları kalçasına dokunan, dudağı benli, göz çevresindeki çizgileri derin, katılarak gülen eski sevgisi Yaprak ise çocukluk hatıralarıyla uzaklaşmıştı ondan. Yaprak'ı terk etmeseydi Yıldırım bugünkü servetin rüyasında göremez. Yaprak hiç korkmadan komünistim diyordu. Araba değil, mobilet kullanıyor, sürekli değiştirdiği ucuz kiralık evlerde oturuyor, istediği işleri yapıyor, sık sık işsiz kalıyor, işsiz zamanlarını daha çok okuyabildiğinden mutlu oluyor, az yiyip az içiyor, her çevrede aynı üslupla konuşuyor, yaşlanmaktan hiç çekinmiyor ama kimselere muhtaç olmamak için uzun yollar yürüyüp sigara içmeyerek sağlığını koruyordu. Eski sevgisi neler yaparak yurt dışında yaşadığını, geçenlerde iş görüşmesine gelen eski ortak bir arkadaşları anlatmıştı. Yıldırım ne kadar çok dost biriktirmiş, sonra da hepsini bir bir nasıl uzaklaştırmıştı kendisinden. Değişen dünyayı, ülke düzenini anlayamadıklarını düşünüp, engelli koşuyla zaman yitirmek istememişti. Onları kimi zaman özledi, kimi zaman arayacakken ellerini tuttu, kimi zaman onlarla karşılaştığında aklının çelindiğini, duygusallaştığını, sahip olduklarının değersizliğini gördü, kimi zaman yorgun düştüğünde omuzlarına yatıp ağlamak istedi ama onu zayıflatacak eski dostlarından en nihayetinde kaçabildi. Hayat boyu birlikte yaşayabileceğine inandığı eşi ise hem çok sevdiği hem de ezikliğine kızdı, ağzı var dili yok, annesine değil, kayınvalidesine benziyordu. Kolejli kayınvalidesi kocası uğruna kariyerini askıya alabilen, eşine rahat çalışma ortamı sağlayabilen, sosyal çevrelerini geri planda durup söz hakkına feragat edebilen, evde ise tam otoriteyi elinde tutmayı bilen, önceliğini çocuk bakımına veren, eve giren parayı rant getirecek ortak mala mülke yatırıp hesabı kitabı tutabilen, kocayı uzaktan takip eden, muhtemelen ufak kaçamaklarına göz yuman, evin dilini önemseyen kadın. Yıldırım ise horozlar ötmeden uyanan babasının izinden yürümüş, geceleri patronları uyduğunda çalışmayı sürdürmüş, işteki açıkları yakalamış, affetmeyip o açıkları kullanmış, babasına fark atmıştı. Annesini en zenginlerin gittiği restoranlarda ağırlamaktan gurur duyuyordu şimdi. Annesinin beğendiği tipte bir kadınla evlenerek de, torun vererek de hayırlı evlat görevini tamamlamıştı. 40 yaşını geçince de kıpırdamayan kasıkları kafasına takılmaya başlamıştı. Almanya'daki randevu onu bekliyordu. Alev. Serp Alev'i aradı, meyhaneye davet etti. Alev tek omuzu düşük, salaş tişörtün yerleri kadar uzanan eteğini giydi. Saçlarını at kuyruğu yaptı, gümüş küpelerini taktı, az topuklu pabuçlarını ayaklarına geçirdi. Ama sürpriz içindeki kırmızı dantel sütyen, saten kırmızı don, file çorap, jartiyerli korseydi. O gece şarap içmedi. Nadiren bir duble içtiği rakının şişesini yarıladı. Serp onu kapağı çiçek desen küçük anı defteri hediye etti. Anlatmak üzere değil, yazmak üzere yaşa diye not düştü içine. Alev bu cümlenin manasına kafa yormadı. Kocasını ve çevresindekileri sürekli dinlemekten zaten usanmıştı. Dinlemeyecekti, anlatacaktı. Serp kendini anlatma ihtiyacı hiç duymazdı. Mühendislik okumuştu. Sorunları biriktirmeden çözen aklı başkalarının dinlemesini kolaylaştırıyordu. Önemsediği kişileri konuşturup anlayabilmek için kendisinden ara ara mecburen söz etmek durumunda kalıyordu. Saklayacağı olaylar, ilişkiler var mıydı, yok muydu belli etmezdi. Kendinden bahsetmeyi zaman kaybı sayardı. Geçmiş bugüne getirmişti onu. Bugün önemliydi, bugünün değerini verirse yarın daha güzel gelirdi. Alev'in ise anlatmaya değer göreceği bugün yoktu. Dağarcığı geçmişini biriktirdiklerinden ibaretti. Yıllardır geçmişini de anlatmıyordu. Bugün 5 cümleyle özetlenebilecek günle başını gömmüş, kabullenmiş, susmuştu. Bugün kendisinin tercihi sığınaydı. Aslında ne kadar kendi tercihi, ne kadar kendisine öğretilen kenarı köşesi belli düzen, ne kadar teslimiyet doğrusu bilmiyordu. Serp'in sorduğu soruları, düşüncelerini, hislerini tartarak hafızasını pek de zorlamadan cevaplıyordu. Alevi'den içkiden başı dönüyordu, meyhaneden çıkıp yürümek istedi. Esintisiz havada yağmur çiseliyordu. Serp'in omzuna yaslandı, koluna girdi. Kimsenin onları görmesinden çekinmedi. Kaçamak yaptığı adamın evine vardığında karşı evlerin çoğunun ışığı sönmüştü. İki duvarı aşağıdan yukarıya kütüphaneyle kaplı salonun birkaç lambasını kapattı, aplikleri yanık bıraktı, birkaç mumu çizim masasının kenarlarına yerleştirdi, masanın üzerine uzandı, çizim kalemleriyle vücudunun çevresini Serp'a işaretletti, sevişmenin haritasını çizdirerek heyecanı harlıyordu, lavların içinden elmas çıkarıyordu. Uzun saçlarını açtı, salladı, masaya yerleştikçe yerleşti, kırmızı süt yeniden taşan göğüslerini masaya dayadı, işaretlettiği alanda döndükçe döndü, gözleri kısılırken öpüşüyorlardı, ayakkabılarını ilkokul çocukları gibi arkasına basıp iterek çıkarıp fırlattı, bacaklarını yabancı erkeğin beline doladı. Serp'in elleri fileli çoraba dolandı, çorabı jartiyerden ayıramadı, başını geniş kalçanın terlik kasıkların arasına koydu. Basenden kucakladı. Jartiyerin çıt çıtlarını tek tek zorlanarak açtı. Korseyi indirirken Alev direndi. Biraz yağlı doğum çatlaklı karnından utanıyordu. Serp korseyi sıyırıp çatlaklarını yaladıkça Alev bağırarak inledi. Ağlamaya başladı. Serin kanlı adam yanaklarıyla Alev'in gözyaşlarını sildi. Islak dudaklarıyla öptü öptü. Belinden kavrayarak kucağına alıp koltuğa taşıdı. Konya karası vereceğiz dedi. Kendisinin tablosunu boyayan kadın, jartiyeri açılmış file çoraplarıyla uzun koltukta uzanırken, tablonun figürü adam kahve yaptı, konyakları koydu, müzik setinin tuşuna bastı, Bach serisinden bir CD'yi kısık sesle çaldı. Serp, şu anda dünyada kaç kişi sevişiyor, kaç kişi sırt sırta dönmüş uyuyor, kaç kişi yatakta yalnız tavanı seyrediyor, merak ediyor musun? Diye sordu. Serp evrenin büyüklüğünü, insanın küçüklüğünü hiç unutmaz. İnsan hallerini kendi halinde maddenin değişen halleri gibi dışarıdan seyrederdi. Kocaman bir uzay haritası serdi koltuğun önündeki sehpanın üzerine. Ne kadar küçüğüz. Evrende bizim hayatımız ateş böceğinin parlayıp sönmesi kadar bile görünmüyor, dedi. Bu sözler kafalarını bir anlığına dağıttı. Heyecandan tıkanan nefeslerini biraz açtı. Nabız atışlarını azıcık düşürdü. Alev geniş ufuklu ve kontrollü adamı kaslı omuzlarına ihtirasla kendine çekti. Sevişmeye başladılar. Sabah trafiğindeki korna sesleri duyulduğunda Alev sayısını hesap edemediği orgazmdan hala yorulmamış Serpis'e uyumak üzereydi. Birinci ayrımın sonu sayfa 16.